Ayrım 5.
Gelişi güzel bir olay değildi bir bakan karısının cenaze töreni. Bütün Paris oradaydı nitekim. Yan sokaklarda yüzlerce araba bekliyordu. Aynı arabaları pek önemli meclis toplantıları sırasında Palais Bourbon civarında veya gala akşamları tiyatronun önünde görebilirdiniz artık. Çeşitli grupların milletvekilleri ard arda koşup başsağlığı dilemişlerdi Tessa'ya. Viard da oradaydı. Eski tilkilerden Marin de oradaydı. Sonra Marchandeau ve Brotteul. Tessa'nın yönetim kurulu üyesi olduğu anonim şirketlerin temsilcileri ve avukatları, savcılar, Rothschild baronu, Deser, Möje gibi iş adamları, Joliot ile Paul Morand'ın etrafında çevrelenmiş gazeteciler, tiyatro direktörleri, diplomatlar, Alman elçiliği müsteşarının hazır bulunuşu nefis bir dostluk gösterisi olarak yorumlanmıştı. Çelenkleri bir kamyon taşıyordu. Joliot kocaman bastonunu havalandırarak "Fugger mi?" diyordu gazetecilere. "Kendisi tertiplemiştir o dayak meselesini. Marsilya'yı bilmez değilim ben." Sükunetini koruyabilmişti Tessa ama sık sık mendilini çıkarıp üzüntülü bir eda ile burnunu siliyordu. Amelia Père Lachaise'a gömüldü. En pahalı mezarlık buydu ve cimrilik etmemişti Tessa. İyi bir mevki seçmiş ve kendisi için de bir yer almıştı. Hayat böyleydi işte. Herkes aynı şekilde hareket ediyordu. Yerin durumu, metrekaresi, parası ve daha bir alay ayrıntı söz konusu edilmişti ve Tessa bunların hiçbirini ölüm fikrine bağlayamamıştı. Parayı verip kontratı imzalamıştı, o kadar. Eli yüzü düzgün mezarların arasında bir yerleri olmasına dikkat etmişti sadece. Sağında bir amiral yatıyordu Amelia'nın, solunda da bir senatör karısı. Sık sık geldiği olurdu Tessa'nın mezarlığa. Görevlerinden biri de bakanlarla milletvekillerini son duraklarına kadar uğurlamaktı. Ama şu anda bir ev sahibi gözüyle bakıyordu çevresine ve şaşırıyordu. Bir şehirdi burası, başlı başına bir şehir. Her sokağın ayrı bir ismi vardı ve her evin bir numarası. Ev değildi tabii bunlar, mezardı ama numaralıydılar. Tertemizdi her şey. Ağaçları buduyordu bahçıvan. Yer olarak biraz sıkışık bir yerdi şüphesiz. Ama insan da ölürken biraz kasılmıyor mu? Havadar bir yerdi buna karşılık. Mezarlığı bir şehre benzetmek, böylelikle de hayata ekleyip bağlamak. Tessa'yı rahatlatmıştı bu. Açık çukurların önünde tek başına duruyordu şimdi. Oğlunun kızıl saçlarını görür gibi oldu uzakta. Başını çevirdi. Ne kadar da Robert amcaya benziyordu Lucien. Haydut'un biriydi o Robert. Bir daha baktı ama Lucien çoktan kaybolmuştu bir anıtın arkasında. Ayakları kendiliğinden sürüklemişti Lucien'i oraya. Bir uyur gezer gibi gelmişti annesine veda etmek için. Eve gitmeye cesaret edememişti. Ama gümüş dallarla süslü tabutu, mezarcıların bir maskeli alaydaki başlıkları andıran şapkalarını, Brutel'in zayıf solgun yüzünü ve Jolio'nun mavi kravatını görünce anlamıştı ki annesi burada değildir. Ve çevresine ürkek bakışlar atarak talihsiz bir hırsız gibi kaçtı. Mezarcının elinde tuttuğu kürek taze toprakla doluydu. Ve herkes sırayla resmi bir eda içinde yaklaşıp bir avuç toprak alarak tabutun üzerine attıktan sonra Tessa'nın elini sıkmaya yöneliyordu. Kendisi de kaç kere böyle bir parça toprak alıp atmış ve eller sıkmıştı. Ama bugün bir ayine özgü bu cesetler bütün anlamlarını yitirmişti aniden. İnsanın gözlerini acıtan cinsinden soğuk ve keskin bir rüzgar esiyordu. Gözlerini kırpıştırıyordu Tessa durmadan. Birdenbire bir düşünce takıldı kafasına. Yoksa beni mi gömmekte bunlar? İki yer vardı çünkü önünde. Sendeledi. Bir el aceleyle yetişip tutmuştu kendisini. Gözlerini kaldırdı, Dormoy'un sakalı. Bir de utanmadan adamcağızın benden nefret ettiğini söylerler. Tessa şimdi bütün yüzlere teker teker bakıyor, mevcut milletvekillerini yokluyordu bir çeşit. Meclisteki oylamaları hatırlattı bu durum ona ve yaşıyorum diye düşündü sevinç içinde. Yorgundu sadece. Akşam Polette'ye gitti. Uzun süre tereddüt etmişti. Karısının hatırasına karşı saygısızlık olmaz mıydı bu? Gene de gitti. Sempatiye, şefkate ihtiyacı vardı. Ev bomboş geliyordu ona ve her şey Amelie'yi hatırlatıyordu. etine dolgun güzel bir kadındı Paulette. Pek kuvvetli olmamakla birlikte alabildiğine hoş bir sesi vardı ve Quand le marin revient de couer sole soleil maracun gibi sentimental şarkılar veya asker türküleri söylerdi variyete tiyatrosunda. Açık saçık şarkılardan hiç haz etmezdi. Soğukkanlı, telaşsız bir insandı. Rahat yaşamak için yaratılmış bir hali vardı. Çocuklara, bahçeciliğe, el işlerine bayılırdı. Aptalca bir tesadüf, bir garip gençlik macerası sonucunda sahne hayatına atılmıştı. 3 yıldır Tessa ile birlikteydiler. Bu ilişkiden övünç duyuyordu kadın. Parlak bir avukat, bir milletvekili, bugüne bugün bir bakan görmeye geliyordu kendisine. O ki ikinci sınıf bir küçük aktristen başka bir şey değildi. Orta halli bir taşra tüccarının kızıydı Paulette. Mektuplarında bol bol imla hatası yapar ve polis romanları okurdu boş vakitlerinde. Tessa'ya karşı saygı doluydu. Bilmediği yoktu çünkü Tessa'nın. Konuşmasının arasına güzel mısralar ve Latince sözler katar ve başkaları komşu evden söz eder gibi anlatırdı Amerika'yı. İyi yürekli bir kadındı. Acıyordu da adama. O kadar işi başından aşkındı ki karısı sürekli hastaydı sonra ve çocuklarından yana hiç mi şansı yoktu? Tessa'nın hoşuna gitmek için elinden geleni ardına koymaz, saçlarını onun istediği gibi kestirir, kravatlar örer ona, börekler pişirirdi. Ve Tessa da şımartırdı artık onu. Gerçi Tessa'nın varlığından bile habersiz olduğu bir aşığı, Albert isimli bir jokey vardı ama Paulette'in gözünde bir ihanet değildi bu. Tessa'ya da daima sadık kaldığı fikrindeydi o gene. Haftada bir gün buluşuyordu jokeyle. Kısraklarından gayrı hiçbir şeyde gözü olmayan bir gençti. Polis romanlarından da hoşlanmazdı üstelik. Hemen hiç konuşmazdı Paulette onunla. Kravat da örmezdi ona, börek de pişirmezdi. Sessizce ve bir aç kurt gibi saldırarak öperdi yalnız. Adamdan ayrılırken de ne hüzün duyardı ne pişmanlık. Kapı çalındığında üzeri balıkçılarla dolu mavi kimonosunu giymiş oturmaktaydı. Koştu Tessa. Şaşırdı. Aklının ucundan bile geçirmemişti geleceğini böyle bir günde. Sessizce selam verip odaya geçti Tessa. Oturdu. Gömleğinin yakasını çözdü ilkin. İyi duymuyordu kendini. Boğulur gibiydi. Acı verici bir merhamet kaplamıştı Paulette'i. Ne söylemesi gerektiğini bir türlü kestiremiyor ve susuyordu hep. Dayanılmaz bir sessizlikti bu. Önce Tessa konuştu. Marsilya'da yangın çıktığı vakit bunun hayra alamet olmadığını söylemişti Daladier. Ben aslında inanmam böyle şeylere. Ama işte insanın bazen aklı karışıveriyor. Batıl inançları olan bir kadındı Paulette. Merdivenlerin altından geçmeye korkar ve kırık bir ayna görse ağlamaya başlardı. Tessa'nın sözleri keyfini kaçırmıştı. Üstün bir kuvvet hakikaten var mıydı acaba? Ama Tessa çoktan bir başka konuya girmişti. En korkuncu da nedir bilir misin? Bu felaketin tam şu sırada gelmiş olması. Tamamıyla şaşkın bir haldeyim. Oysa hemen davranmak gerekiyor. Bir genel grev hazırlıyorlar. Başarırlarsa müthiş bir felaket olur. Zaten savaştan ucu ucuna kurtulmuş durumdayız. Yıllanmış bir armanyak şişesi getirdi Paulette. Küçük kadehi avuçlarının arasında ısıttı Tessa, sonra içti. Yeniden bir hüzün sardı içini, mezarın önündeymiş gibi düşünceleri darmadağındı. 2 yer satın aldım biliyor musun dedi damdan düşercesine. Başını çevirdi Paulette, ben de Amelie'ye böyle yapmıştım dedi kendi kendine. Ve elini gömleğinin altına sokup kalbini yokladı. Vücudunun harareti güven vermişti, yaşıyordu. Kendi kadehiyle birlikte Paulette'inkini de doldurdu, tokuşturdular. Sağlığına, sinirleri yatıştırıcı bir ilaç verdi doktor. Söylediğine göre hiç acı çekmeden ölmüş. Ama gene de düşününce korkunç geliyor insana. Aklım ermiyor bir türlü. Onun için kolaydı oysa mesele. Dindardı çünkü. Cehenneme gitmekten korkardı yalnız. Oysa ben sadece korkuyorum. Amiral Lapierre'in yanına gömüldü. Gene içtiler. Paulette'in kimonosuna takıldı gözleri. Ne gülünç bir gecelik bu böyle. Şu kuşaklara bak. Sanki o güne kadar hiç görmemişçesine odaya baktı uzun uzun. bir piyano, duvarlarda kocaman kocaman imzalı aktör fotoğrafları, bir divan ve rengarenk bir düzine küçük yastık. Armanyak harikaydı. Gerçekten nefis. Nereden buldun bu armanyağı? Dini törenle gömülmeyi arzu ederdi. Aslına bakarsan ben buna karşı değilim. Ama sosyal mevkiim, Brutel'in etekleri zil çalardı tabii papaz takımını görünce. Ama sol kanadı da hesaba katmak zorundayım ben. O kadar hırçınlaştılar ki şu son günlerde. Hem sonra papazlı olmuş, papazsız olmuş umurunda bile değil artık Amelia'nın. Hiç işitmez ki. İstediğim kadar sesleneyim, gene işitmez. Ben de zaten bunun için lüzum görmedim dini törene. Polet yavrucuğum, bir şarkı söyler misin bana? Kederli bir şarkı olsun. Ne kadar kalpsizsin Allah'ım, ne kadar kalpsiz. 21. Kasım ayının bulutları sarı, hardal renginde ve siyah olur. Kenar mahallelerin sıvaları dökülmüş isli evlerine sular sızmaya başlamıştı gene. Umutsuz bir sonbahardı. İşçilerin elinde 36 yazında kazanılan şeylerden hiçbiri kalmamıştı. Her yeni kararname işçilerin hıncıyla birlikte yoksunluklarını da artırmaktaydı. İş haftası uzatılmış, ek çalışma saatleri tarifesi düşürülmüştü. Zaten cılız ücretleri yeni yeni vergiler kemirmekteydi. Grevler patlak veriyordu orada burada. Fabrikaları boşaltıyordu polisler. Grev gözcüleri sanık sandalyelerinde boy gösteriyor ve yargıçlar şiddetle cezalandırıyordu elebaşlarını. Kim idare ediyor bu memleketi diye soruyordu işçiler birbirlerine. Daladier başbakandı. Daha geçenlerde Bastille meydanında yumruğunu havalandırarak ben bir fırıncının oğluyum, halk dostuyum ben diye haykırmış olan Daladier. Ve Tessa, Politier'de işçi oylarıyla seçilen Tessa. Hani hiç beklenmedik bir şeyle karşılaşmanın getirdiği bir hayal kırıklığı vardır. İşte koca ülke böyle bir ezikliğin getirdiği yılgınlık içindeydi. Gazetelerin satışı durmadan düşüyor, siyasi toplantılar gitgide boşalan kimsesiz salonlarda yapılıyordu. İşçilerin toplandığı küçücük kahveler her zamankinden daha sessizdiler şimdi. Artık kahırlı bir suskunluk içindeki bu insanlar can çekişen İspanya'yı acılı gözlerle seyrederken sıra bize geliyor diyerek homurdanıyorlardı. Daladier karşılıktan çok ürküyor ve bu onu illetli bir disiplin merakına anlamsız bir sertliğe sürüklüyordu. Fransa'nın nasıl yorgun, nasıl yılgın olduğunu anlamıyordu bir türlü. Ama onun siyasi düşmanları da gerçeğin dışında yaşıyorlardı. Sendikalar 24 saatlik bir greve karar vermişler ve grev gününü de çok önceden açıklamışlardı. Tessa öylesine öfkelenmişti ki bu ona sevgili karısının Amelia'nın acısını bile unutturmuştu. Tessa gücünü kuvvetini toplamış hayata yeniden dönmüştü ve her şey yeni bir tekrar gibi yeniden başladı. Bütün sokaklarda bütün duvarları olağanüstü yönetimi haber veren küçük afişler kapladı. Olağanüstü yönetim demek, demiryolu işçilerinin, savaş malzemesi yapan fabrikalarda ve kamu hizmetlerinde çalışan işçilerin görev haklarının geri alınması demektir. Olağanüstü yönetim onları da bir çeşit asker sayar. Bu işçiler grev yaparlarsa hükümet onları asker kaçağı saymakta ve kaçak gibi cezalandırmakta serbesttir. Olağanüstü yönetim fikri Tessa'nındı. Yaptığı kurnazlığı beğenen insanların yılışıklığı ile her yerde ve her fırsatta kasılarak söylüyordu bunu. Fikir benim, ben istedim. Önemli olan ilk adımı atmaktı zaten. Şöyle bir bakın çevrenize, olağanüstü yönetimin artık olağan bir şey olduğunu herkes biliyor. Tessa ile uzun ve özel bir şekilde konuşan Jolio, yazdığı makalede grevin Almanlara yarayacağını söylüyor ve Fransızlar kendinizi Moskova'ya karşı korumak zorundasınız diye yazıyordu. Her yerde bu sefer Dessere'nin sözünü dinletemediğini, boyun eğmek zorunda kaldığını anlatıyorlardı. Büyük sanayicilerin katıldığı bir toplantıda yeni bir uzlaşma teklifi getirmişti. İşçiler grevden vazgeçerlerse hükümetin de bazı kanun tekliflerini gözden geçirmesini istiyordu. Sert bir tepki gösterdiler ona. Komünistlerin karşısında geri çekilmek mi? Olmaz dediler. Dessert boşuna çırpınıyor, savaş belası tepemizde, şimdi işçileri kızdırmanın sırası değil diye boşuna uğraşıyordu. Montini olanca öfkesini kusmuştu hemen. Komünistlerin hesabını görmenin tam sırasıdır. Hitler nasıl yaptı? Bırakalım greve gitsinler. En azından fabrikalardaki komünistleri temizleriz, söker atarız diye bağırıp durmuştu. Viard koynundan çıkardığı termometreye baktı. 37,5'tan biraz fazlaydı ateşi. Grip yüzünden türlü sorumluluklardan bir süre için uzaklaşmıştı. Radikallerin izledikleri politika onu aslında tedirgin ediyordu. Komünistlerin kucağına atıyorlar işçileri. Bunun sonu bir ayaklanmayla bitecek ve faşizm gelip başımıza bela kesilecek diyordu. Hastalanmadan önce iki ayrı anlama çıkabilecek kadar hünerli bir başyazı döktürmüş ve işçileri her türlü tahrikten korumak bizim ödevimiz olmalıdır. Hükümetin son aldığı tedbirlerdeki anlamsızlığı görenler duruma müdahale etmezler ve elleri kolları bağlı seyrederlerse bu bizi eninde sonunda Fransa çapında bir felakete götürür demişti. Onun bu yazısı ne bir grev çağrısıydı ne de grevi bir ihanet gibi damgalamak çabasıydı. Ama Viard'ın bazı dostlarının aracılığıyla işçilerden greve gitmemelerini istediği de biliniyordu. Orta halli Fransız vatandaşı o günün sabahında evinin perdelerini meraklı bir tedirginlik içinde açtı. Aslında bu ne olacağını bilememek ve kestirememekten doğan bir ürkeklikti. Bir kere daha tekrarlanan sisli bir sabahtı. Kahvelerin kaldırımları temizleniyordu. Yalnız bu sabahı daha öncekilerden ayıran bir başka şey vardı. Fabrikaların çevresi miğferli askerlerle doluydu. Tren istasyonlarının, postanelerin ve bakanlıkların önü devriyelerden geçilmiyor, her otobüste şoförün yanında bir memur göze çarpıyordu. Sokakların bu tehdit dolu görünüşü, insanlara iç savaş sonrası tedbirlerini, zindanları, anlamsız bir karanlığı hatırlatıyordu. Emektar ve yaşlı işçiler karamsardılar, sessizdiler. Grevin başarısız kalmasından korkuyorlardı. Oysa bu yeni başlayan gün, deniz için bir dönüm noktasıydı. Hükümetin fazla dayanamayacağını ve işçilere boyun eğeceğini düşünüyordu. O vakit bu kaç zamandır süren büyük uğursuzluk, bu utanç dolu sessizlik bitecek ve Parisli işçiler İspanya'yı çaresizlik içinde çırpınan ama henüz yaşayan Cumhuriyetçi İspanya'yı kurtarmaya koşacaklardı. Deniz kendini çok önceden hep bugün için hazırlamaya çalışıyor, yeterli gücü, zekayı ve kıvraklığı gösterip gösteremeyeceği sorusu kafasının içinde dönüp duruyordu. Kararsızları ve korkakları utandırmak için Misha'nın gönderdiği mektubu, o İspanyol cumhuriyetçilerinin nasıl ümitle ve nasıl inanarak savaştıklarını anlatan mektubu okuyacaktı. Grevcilerin karşısına askerler getirilirse onlara kardeşler diye haykıracaktı. Kuru gözlerinde inanmışlığın ateşi parlıyordu. Hepsi, bütün işçiler orada fabrikadaydılar ama kimse işbaşı yapmadı. Dökümhaneden gelenler orada bazı işçilerin çalıştığını haber verdiler. Bazı işçiler La Jeune Garde türküsünü söylemeye koyuldular. Ama bir süre sonra acı bir sessizliğin içinde boğuldu. Baş mühendis ateliyeye girmişti, yanında sivil polisleri getirmişti. Aralarından biri korkulu gözleriyle birlikte tabancasını da işçilere doğrultmuştu. "Baylar," dedi baş mühendis. "Çalışmak niyetinde değilseniz atölyeyi terk etmenizi rica ediyorum." Dört bir yandan protesto sesleri yükseldi. Adam oradakilere aldırmayan umursamaz bir tavır takınmaya çalışarak omuz silkti ve sonra çıkıp gitti atölyeden. Ama polisler kaldılar. İşçiler usulca mırıltı sayılabilecek bir kaynaşma içinde ne yapmaları gerektiğini tartışmaya başladılar. "Dökümhanede çalışılıyor ama..." "Bu grevin bize faydası olmaz, arkadaşlar," diye bağırdı Deniz. Polisler üzerine çullandılar onun, dışarıya sürüklediler. Bir tanesi kızı kolundan yakalamış, büküyor ve canını yakmak istiyordu. Bazı işçiler işbaşı yaptı. İşbaşı yapmayanlardan bazıları fabrikadan çıktılar. Direnenlerden 10-15 kadarını polis tevkif etti. Yan sokaklardan birine kocaman bir cezaevi arabasını yanaştırmışlardı zaten. yakaladıklarını arabaya tıktılar. İçlerinden birinin çatışma sırasında dişleri dökülmüştü. Deniz'in de üstü başı adam akıllı yırtılmıştı. Ama o yanındaki arkadaşlarına "Bizimkiler çıkmayacaklar, kalacaklar, göreceksiniz" diyordu ve üstüne başını aldırmıyordu bile. Acı çektiği, tevkif edildiği için kendini bir bakıma mükafatlandırılmış kabul ediyordu. Ne başkalarının sıkıntısı ne öbür işçilerle beraber takıldığı bu hücrenin pisliği ve çirkinliği onu etkilemiyordu. Aldırdığı yoktu bunlara. Polisler onu da aradılar. Ağzı alkol kokan mısır püskülü bıyıklı bir polis, iri ve kaba eliyle kızın üstünü ararken yakası açılmadık küfürler ediyordu. Deniz'in buna bile aldırdığı yoktu. Dalgın ve donuk bakışlarını artık hayli uzakta bir yere, grevin yapıldığı fabrikaya dikmişti o. Şehrin öbür başında, Blancourt'ta polis sen fabrikasına hücum etmeye hazırlanıyordu. Deser fabrikadaki bürosundaydı. Oturduğu yerde bakışlarını tek bir noktaya dikmiş düşünüyordu. Çok dalgındı. Piposundan bir iki nefes çekmeyi denedi, öksürmeye başladı. "Anjin de puvarin olmalı" dedi kendi kendine. İlk olarak kendini böyle güçsüz, böyle çaresiz görüyordu. İş adamlarının, büyük fabrikatörlerin budalalığı şaşkına çevirmişti onu. Bu kör herifler koca ülkeyi hangi uçurumun başına sürüklediklerinin farkında bile değildiler. İşçileri yumuşatmak, grevi böyle önlemek için Dalaedere'ye, Tessa'ya, Frossard'a koşmuştu. Onlara anlatmaya çalışmıştı. Ama hepsi onu yapmacıklı bir nezaketle dinledikten sonra kudretli bir aslan çalımıyla "Komünistlerin hesabını görmenin sırasıdır" demişlerdi. Büyük fabrikatörler de onun kendileri gibi davranmasını istemişler, tehdit dolu bir tavır takınarak "Domuzdan yana mısın, bizden yana mısın?" demişlerdi. Deser kendi fabrikalarını birkaç günlüğüne kapamayı, böylece aşırı ve saçma polis tedbirlerine meydan vermemeyi düşünmüştü. Ama bu niyetini duyan Tessa ayağa fırlamış, "Bu sabotajdır, hükümetin otoritesi" diye bağırmıştı. Yanında çalışan mühendisler de aynı telden çalıyorlar ve "Hükümet komünistlere haddini bildirmezse kendimiz teşkilat kuracağız" tehdidini savuruyorlardı. Monti'nin skandal çıkaracağını söylüyordu ve Deser boyun eğdi onlara. Bir zamanlar her şeyi kendi isteğine göre düzenleyen kudretli Deser artık basit bir seyirciydi. Artık sadece olayları bekliyor ve kıvranıyordu.